Ayrım 34.
Efendiler, bu anlattığım durum 4 Ağustos 1921 günü bir gizli oturumda geçiyordu. Üyelerin bana karşı gösterdikleri yakınlık ve güvene teşekkür ettikten sonra başkanlık makamına şöyle oraya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığı'na. Meclisin pek sayın üyelerinin genel olarak beliren istek ve talepleri üzerine başkomutanlığı kabul ediyorum. Bu görevi şahsen üzerime almaktan doğacak yararları azami çabuklukla elde edebilmek, ordunun maddi ve manevi gücünü en kısa zamanda artırıp en yüksek seviyeye çıkarmak, sevk ve idaresini bir kat daha kuvvetlendirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sahip olduğu yetkileri fiilen kullanmak şartıyla üzerime alıyorum. Ömrüm boyunca milli hakimiyetin en sadık bir kulu olduğumu ortaya defalarca gösterebilmek için bu yetkinin 3 ay gibi kısa bir süreyle sınırlandırılmasını ayrıca rica ederim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal. Başkomutanlığıma yapılan itirazlar. Efendiler, bu önergeye rahattan yararlanmış olanlar tekliflerde bulunanların gizli düşüncelerini açığa vurmalarına yol açtı. Derhal itirazlar başladı. Bir defa başkomutanlık unvanını veremeyiz dediler. O Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsiyet içindedir. Başkomutan vekili denilmelidir. İkinci olarak meclisin yetkilerini kullanmak gibi bir imtiyazın verilmesi asla söz konusu olamaz düşüncesini ileri sürdüler. Ben padişah ve halifeler tarafından verile gelmiş eski bir unvanı takınamayacağımı, yerine getireceğim görev fiilen başkomutanlık olduğuna göre bu unvanı olduğu gibi vermekten kaçınmanın yersizliğini ileri sürerek görüşümde direndim. Durum meclisin değerlendirdiği ve belirttiği gibi olağanüstü olduğuna göre benim de alacağım kararların ve yapacağım işlerin olağanüstü olması gerekeceğine şüphe yoktu. Düşünce ve kararlarımı çabuk ve sert bir şekilde yürütmek ve uygulamak zarureti vardı. Hükümetten ve meclisten izin istemekle doğacak gecikmeleri bütün memleketi ve memleketin bütün kaynaklarını ilgilendiren emir ve tedbirler için her işin ilgili bakanlığı daha bakanlığa kurulundan olur ve izin almak benim yapacağım başkomutanlıktan beklenen yararları sağlayamazdı. Onun için kayıtsız ve şartsız emir verebilmeliydim. Bunun için de Büyük Millet Meclisi'nin yetkisi benim kişiliğimde belirmeliydi. Bunu başarıya çok zararlı görüyordum. Onun için bu noktada ısrar ettim. Selahattin Bey, Hulusi Bey gibi bir takım milletvekilleri, meclisin kendi yetkisini bir başkasına vermekle işleyemez duruma geleceğinden, milletten aldığı vekaleti başkasına devretme hakkı bulunmadığını ve aslında orduya komuta edecek bir kimseye meclise ait yetkilerin verilmesinin söz konusu olamayacağını, buna gerek de olmadığını belirttiler. Meclisin yetkisini kullanabilecek bir kimseye milletvekillerinin şahsen güvenemeyecekleri ihtimaller sorulmalarında oldu. Ben bu düşüncelerin hiçbirine karşı çıkmadım. Hepsini doğru bulduğumu belirttim. Meclisin bu noktayı çok dikkatli ve önemli düşünüp incelemesini söyledim. Yalnız şahıslarından korkanların telaşlarına yer olmadığını söyledim. 4 Ağustos'ta bu konu bir karara bağlanamadı. Görüşme 5 Ağustos 1921 günü de devam etti. Bugün bazı milletvekillerindeki kararsızlığın iki noktada toplandığı anlaşıldı. Birincisi meclisin varlığının herhangi bir şekilde iş göremez duruma getirilmesi, ikincisi üyelerden herhangi biri için keyfi ve kanunsuz işlem yapılması. Bu şüphe ve kararsızlıkları giderecek şekilde konuştuktan ve açıklamalar yaptıktan sonra yapılacak kanuna olan hususlarla ilgili bağlayıcı hükümler konmasının yerinde olduğunu belirttim ve vermiş olduğum önergeyi bana dair zavattalar haline getirerek bir tasarı şeklinde meclise sundum. İşte bu tasarı maddeleri üzerinde yapılan görüşmeler sonunda bana başkomutanlık unvanının verilmesiyle ilgili 5 Ağustos 1921 tarihli kanun çıktı. Bu kanunun ikinci maddesine göre bana verilmiş olan yetki şuydu. Başkomutan, ordunun maddi ve manevi gücünü büyük ölçüde artırmak, sevk ve idaresini bir kat daha sağlamlaştırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bununla ilgili yetkisini meclis adına fiilen kullanabilir. Bu maddeye göre benim vereceğim emirler kanun olacaktı. Efendiler, bu unvanın verilişinden dolayı meclisin bana karşı gösterdiği güvene layık olduğunu az zaman ispatlamayı başaracağım dedikten sonra meclisten bazı ricalarda bulundum. Örnek olarak Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı görevleri yapmakta olan Fevzi Paşa Hazretleri'nin yalnız Genelkurmay'ın işleriyle uğraşabilmesi için İçişleri Bakanlığı görevinde bulunan Refik Paşa'nın Milli Savunma Bakanlığı'na getirilmesi ve onun yerine bir başkasının seçilmesi gibi. Özellikle meclisin ve bakanlar kurulunun içeriye ve dışarıya karşı sükunet içinde ve çok güçlü bir durum ve görünüşte kalmasının önemli olduğunu, ufak tefek sebeplerle bakanlar kurulunu sarsmanın doğru olmadığını arz ettim. Kanun teklifi o gün açık oturumda okundu. Öncelikle görüşüldü ve ad okunarak oylandı. Oy birliğiyle kabul edildi. Bu münasebetle yaptığım kısa bir konuşmanın bir iki cümlesini tekrar etmeye müsaade buyurmanızı rica ederim. O cümleler şunlardı. Efendiler, zavallı milletimizi esir etmek isteyen düşmanları mutlaka yeneceğimize olan güven ve inancım bir dakika olsun sarsılmamıştır. Şu dakikada bu kesin inancımı yüksek heyetimize karşı, bütün millete karşı, bütün dünyaya karşı ilan ederim. Başkomutanlığı fiili olarak üzerime aldım. Saygıdeğer efendiler, başkomutanlığı fiili olarak üzerime aldıktan sonra birkaç gün Ankara'da çalıştım. Genelkurmay Başkanlığı'nın yanında Sağlık Bakanlığı'nın bütün kadrosuyla başkomutanlık karargahını kurdum. Bu iki makamın ortak çalışmalarını başkomutanlıkta uyumlu bir şekilde birleştirmek, bundan başka orduyu ilgilendiren ve başkomutanlık yoluyla çözümü gereken öteki bakanlıklara ait işleri yürütebilmek için de yanımda küçük bir büro kurdum. Ankara'daki çalışmalarım yalnız ordunun insan ve taşıt araçları bakımından gücünün artırılması, yiyecek ve giyeceğinin sağlanıp düzene konması ile ilgili tedbirler almak ve hazırlıklar yapmakla geçti. Milli Vergiler Emri. Bu sözünü ettiğim hususları gerçekleştirmek için 2 gün içinde 7-8 Ağustos 1921 tarihlerinde Tekalif-i Milliye Emri, Milli Vergiler Emri adı altında yaptığım genel tebliğlerden her biri için kısaca bilgi vereyim. Bir savaşın kazanılmasında en küçük şeylerin bile dikkate alınması gerektiğini gösterebilmek için bunları bilginize sunmayı yararlı bulurum. Bir sayılı emrimle her ilçede bir Tekalif-i Milliye Komisyonu kurdurdum. Bu komisyonlarca toplanan malzemenin ordunun çeşitli bölümlerine dağıtım şeklini düzenledim. İki sayılı emrime göre vatanın her ailesi birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp Tekalif-i Milliye Komisyonu'na teslim edecekti. Üç sayılı emrimle tüccarın ve halkın elinde bulunan salaşalık bez, Amerikan, patiska, pamuk, yıkanmış ve yıkanmamış tiftik, erkek elbisesi dikmeye yarayan her türlü kışlık ve yazlık kumaş, kalın bez, kösele, vaketa, taban astarlığı, sarı ve siyah meşin, sahtiyan, dikilmiş ve dikilmemiş çarık, patin, demir kundura çivisi, tel çivi, kundura ve saraç ipliği, nallık demir ve yapılmış nal, mıh, yem torbası, yular, belleme, kulan, kaşığı, gebre, semer ve urgan stoklarından %40'ına bedeli sonradan ödenmek üzere el koydum. Dört sayılı emrimle eldeki buğday, saman, un, arpa, fasulye, bulgur, nohut, mercimek, kasaplık hayvan, şeker, gaz, pirinç, sabun, yağ, tuz, zeytinyağı, çay, mum stoklarından yine %40'ına bedeli sonradan ödenmek üzere el koydum. Bir sayılı emrimle ordu ihtiyacı için alınan taşıt araçları dışında halkın elinde kalan taşıt araçlarıyla 100 kilometrelik bir uzaklığa kadar ayda bir defa olmak üzere parasız askeri ulaşım yapılmasını mecbur tuttum. 6 sayılı emrimle ordunun giyimine ve beslenmesine yarayan bütün sahipsiz mallara el koydum. 7 sayılı emrimle halkın elinde bulunan savaşta işe yarar bütün silah ve cephanelerin 3 gün içinde teslimini istedim. 8 sayılı emrimle benzin, vakum, gres, makine, don, saçı ve taban yağları, vazelin, otomobil ve kamyon lastiği, solüsyon, buji, soğuk tutkal, Fransız tutkalı, telefon makinesi, kablo, pil, çıplak tel, yalıtkan maddeler ve bunlar türünden malzeme ve asit sülfürik stoklarının %40'ına el koydum. 9 sayılı emirle demirci, marangoz, dökümcü, tesviyeci, saraç, arabacı esnafları ve imalathaneleriyle bu esnaf imalathanelerin iş çıkarabilme güçleri ve kasatura, kılıç, mızrak ve eğer yapabilecek ustaların adlarıyla birlikte sayılarını ve durumlarını tespit ettirdim. 10 sayılı emirle halkın elinde bulunan 4 tekerlekli yaylı araba, 4 tekerlekli at ve öküz arabalarıyla kağın arabalarının bütün takım ve hayvanlarıyla birlikte binek ve top çeker hayvanlarının katır ve yük hayvanlarının deve ve eşek sayısının %20'sine el koydurdum. Efendiler, emirlerimin ve tebliğlerimin yerine getirilmesi için kurduğum istiklal mahkemelerini Kastamonu, Samsun, Konya, Eskişehir bölgelerine gönderdim. Ankara'da da bir mahkeme bulundurdum. Cephe karargahına hareket. Ondan sonra efendiler 12 Ağustos 1921 günü Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa Hazretleri ile birlikte Polatlı'ya cephe karargahına gittim. Düşman ordusunun cephemize yüklenerek sol kanadımızdan kuşatacağı yargısına varmıştık. Bu görüşe dayanarak tam bir cesaretle gerekli tedbirleri aldırdım ve yapılacak hazırlıkları yaptırdım. Olaylar görüşümüzü doğruladı. Düşman ordusu 23 Ağustos 1921'de ciddi olarak cephemize doğru ilerlemeye başladı ve taarruza geçti. Birçok kanlı, bunalımlı safhalar ve dalgalar oldu. Düşman ordusunun üstün grupları savunma hattımızın birçok parçalarını kırdılar. Bu ilerleyen düşman birliklerinin karşısına kuvvetlerimizi yetiştirdik. Meydan muharebesi 100 kilometrelik cephe üzerinde oluyordu. Sol kanadımız Ankara'nın 50 kilometre güneyine kadar çekilmişti. Ordumuzun yönü batıyayken güneye döndü. Arkası Ankara'yken kuzeye çevrildi. Cephenin önü değiştirilmiş oldu. Bundan hiçbir sakınca görmedik. Savunma hatlarımız kısım kısım kırılıyordu. Fakat kırılan her kısmın yerine en yakın bir yerde hemen yeni bir savunma hattı kuruluyordu. Savunma hattına çok ümit bağlamak ve onun kırılmasıyla ordunun büyüklüğü ölçüsünde çok gerilere çekilmek gerektiği teorisini çürütmek için memleket savunmasını başka türlü ifade etmeyi ve bu ifademde direnerek şiddet göstermeyi yararlı ve etkili buldum. Dedim ki, savunma hattı yoktur, savunma sathı vardır. Savunma hattı yoktur, savunma sathı vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Onun için küçük büyük her birlik bulunduğu menziden atılabilir. Fakat küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana cephe kurup savaşa devam eder. Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tabi olamaz. Bulunduğu menziden sonuna kadar dayanmaya ve karşı koymaya mecburdur. İşte ordumuzun her ferdi bu sistem içinde her adımda en büyük fedakarlığını göstererek ve düşmanın üstün kuvvetlerini yıpratıp yok ederek sonunda onu tarafından güç ve kudretinden yoksun bir duruma getirdi. Muharebe durumunun bu safhasını sezer sezmez hemen özellikle sağ kanadımızda Sakarya Irmağı doğusunda düşman ordusunun sol kanadına ve daha sonra cephenin önemli alanlarına karşı taarruza geçtik. Yunan ordusu yenildi ve geri çekilmeye mecbur oldu. 13 Eylül 1921 günü Sakarya Irmağı'nın doğusunda düşman ordusundan eser kalmadı. Böylece 23 Ağustos günü Avrupa'ya kadar bugün nereden olmak üzere 22 gün 22 gece aralıksız devam eden büyük ve kanlı Sakarya Meydan Muharebesi yeni Türk Devleti'nin tarihine dünya tarihinde pek az rastlanan büyük bir meydan muharebesi örneği kaydetti. Saygıdeğer efendiler, başkomutanlık görevini fiilen özenlendiğim zaman meclise ve millete mutlaka başaracağımız yolundaki kesin inancımı arz ve ilan etmekle ve bu inancımı varlığımın bütün haysiyetini ortaya atarak gerçekleştirmek ilk manevi görevimi yapmış olduğumu sanırım. Ondan sonra önemli maddi görevlerim de vardı. Onlardan biri savaş ve muharebe karşısında millete aldırmaya mecbur olduğum durumdu. Bütün Türk milletini cephede bulunan ayrı kadar duygu düşünce ve hareket bakımından savaşla ilgilendirmeliydim. Bildiğimiz gibi savaş ve muharebe demek iki milletin, yalnız iki ordunun değil, iki milletin bütün varlıklarıyla, bütün maddi ve manevi kuvvetleriyle birbiriyle karşı karşıya gelmesi ve birbiriyle vuruşması demektir. Bunun içindir ki bütün Türk milletini cephede bulunan ordu kadar duygu ve düşünce ve hareket bakımından savaşla ilgilendirmeliydim. Yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyünde, evinde, tarlasında bulunan herkes, milletin her ferdi silahla vuruşan savaşçı gibi kendini görevli sayarak bütün varlığını yalnız mücadeleye verecekti. Bütün maddi ve manevi varlığını vatan savunmasına vermekte ağır davranan ve titizlik göstermeyen milletler, savaş ve muharebeyi gerçekten göze almış ve başarabileceklerine inanmış sayılmazlar. Gelecekteki harplerin tek başarı şartı da en çok bu arzu ettiğim noktaya bağlı olacaktır. Avrupa'nın askerlik bakımından ileri durumda olan büyük milletleri daha şimdiden bu tutumu kanun haline getirmeye başlamışlardır. Biz başkomutanı olduğumuz zaman meclisten bir vatanı savunma kanunu istemedik. Fakat meclisten aldığımız etkiye dayanarak bu amacı kanun niteliğindeki belirli emirlerle sağlamaya çalıştık. Millet bundan sonra buraya kadar olan tecrübeleri de dikkatle gözden geçirerek aziz vatana taarruz imkansız kılan sebep ve şartları daha açık ve daha kesin olarak tespit eder. Büyük Millet Meclisi'nce bana Mareşal rütbesiyle gazi unvanına verilmesi. Efendiler, diğer bir görevimde ordu içinde muharebe safları arasında bizzat muharebeye katılmak ve savaşı bizzat yönetmekti. Bunu da gücümün yettiği ölçüde hatta bir kaza sonucu sol kanada kemiklerimden birinin kırılmış olmasına rağmen bütün varlığımla en iyi şekilde yapmaya çalıştığımı sanırım. Sakarya Muharebesi'nin sonuna kadar askeri bir rütbem yoktu. Ondan sonra Büyük Millet Meclisi'nce bana Mareşal rütbesiyle gazi unvanı verildi. Osmanlı Devleti'nin rütbesinin yine o devlet tarafından geri alınmış olduğunu biliyorsunuz. Fransız hükümetiyle yapılan görüşmeler ve Ankara Anlaşması. Efendiler, Sakarya zaferinden sonra Batı ile yaptığımız olumlu ve verimli temas ve görüşmeler Ankara Anlaşması ile sonuçlanmıştır. Bu anlaşma Ankara'da 20 Ekim 1921'de imza edilmiştir. Bu konuda özet halinde bir bilgi vermek için kısa bir açıklamada bulunayım. Bekir Sami Bey'in başkanlığındaki Genel Yönetim Örgütleri Genel Konferansı'ndan sonra bildiğiniz üzere 2. İnönü zaferiyle sonuçlanan Yunan taarruzu geri püskürtülmüştü. Bir zaman için askeri durum sakinleşti. Rusya ile Moskova Anlaşması imzalanmış ve devleti donanımsal açıklık kazanmıştı. İtilaf devletlerinden de milli ilkelerimize saygılı olabileceklerle anlaşmanın yararlı olacağı düşünülmekteydi. Adana, Antep ve dolaylarını olağanış kanunlarından kurtarmak bizce önemli görülmekteydi. Çeşitli sebeplerle Suriye'den başka bu adı geçen illeri işgalleri altında bulunduran Fransızların da bizimle anlaşma eğiliminde oldukları anlaşılıyordu. Gerçi Bekir Sami Bey'in Monsieur Briand'la yaptığı fakat milli olmayan anlaşma reddedilmiş idiyse de ne Fransızlar ne de biz çarpışmaları sürdürmeye istekli değildik. Bu yüzden her iki taraf birbiriyle görüşme yollarını aramaya başladı. Fransız hükümeti eski bakanlardan Monsieur Franklin Bouillon'u önce gayri resmi olarak Ankara'ya göndermişti. 9 Haziran 1921 tarihinde Ankara'ya gelen Monsieur Franklin Bouillon ile Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey ve Fevzi Paşa Hazretlerinin de katılmasıyla bizzat iki hafta süren görüşmeler yaptım. Birbirimizi tanımakla geçen özel bir buluşmadan sonra 13 Haziran 1921 Pazartesi günü Ankara İstasyonu'ndaki bana ait dairede yaptığımız ilk toplantıda görüşmelerimizin hareket noktasını belirtmek gerektiğinden söz ederek konuşmaya başladık. Ben bizim için hareket noktasının Misak-ı Millî'de tespit edilen ilkeler olduğunu ortaya attım. Monsieur Franklin Bion, ilkeler üzerindeki tartışmaya başlıklarını ileri sürerek, Sevr Antlaşması'nın bir oldu bitti olarak ortada bulunduğunu söyledikten sonra, Londra'da Bekir Sami Bey ile Monsieur Brian'ın yaptıkları anlaşmayı temel almanın ve bu anlaşmanın Misak-ı Millî'ye aykırı olan noktalar üzerinde tartışmanın yerinde olacağı görüşünü savundu. Bu teklifinde haklı olduğunu göstermek için Londra'ya giden delegelerimizin Misak-ı Millî'den söz etmediklerini, Misak-ı Millî'nin ve milli mücadelenin değil, Avrupa'da daha İstanbul'da bile değeri anlaşılmamış olduğunu söyledi. Ben verdiğim cevaplarda dedim ki, eski Osmanlı İmparatorluğundan yeni bir Türk devleti doğmuştur. Bunu tanımak gerekir. Bu yeni Türkiye her bağımsız devlet gibi haklarını tanıtacaktır. Sevr Antlaşması Türk milleti için öylesine uğursuz bir idam kararnamesidir ki onun bir dost ağzından çıkmamasını dileriz. Bu konuşmamız sırasında bile Sevr Antlaşması'nı ağzıma almak istemem. Sevr Antlaşması'nı kafasından çıkarmayan milletlerle güven temeline dayanan ilişkilere girişemeyiz. Bize göre böyle bir antlaşma yoktur. Londra'ya giden delege heyetimizin başkanı eğer bundan bahsetmemişse verdiğimiz talimat ve yetki çerçevesinde hareket etmemiş demektir. Yanlış iş görmüştür. Bu yanlışlık yüzünden Avrupa ve özellikle Fransız kamuoyunda ters etkiler doğduğu görülüyor. Bekir Sami Bey'in gittiği yoldan hareket edersek biz de aynı yanlışlığı yapmış oluruz. Avrupa'nın Misak-ı Millî'den haberdar olmaması imkan yoktur. Avrupa Misak-ı Millî deyimini öğrenmemiş olabilir. Fakat yıllardan beri kan döktüğümüzü gören Avrupa ve bütün dünya şu kanlı mücadelelerin neden ileri geldiğini elbette düşünmektedir. İstanbul'un Misak-ı Millî'den ve milli mücadeleden haberi olmadığındaki sözler doğru değildir. İstanbul halkı bütün Türk milleti gibi milli mücadeleyi bilmektedir ve onu öğrenir. Bu mücadeleyi bilmezlikten dolayı ona karşı gelen kimselerle bunların yardakçıları azdır ve milletçe de tanınmaktadır. Franklin Bion, Bekir Sami Bey'in kendisine verilen talimat ve yetki dışına çıkarak hareket etmiş olduğu yolundaki sözlerin üzerine dediler ki, bunu açıklayabilir miyim sözlerimi istediği yerlere bildirip anlatabileceğini söyledim. Monsieur Franklin Bion, Bekir Sami Bey'le yapılan anlaşmadan ayrılmamak için mazeret ileri sürerken, Bekir Sami Bey'in bir Misak-ı Millî olduğundan ve onun sınırları dışına çıkamayacağından söz etmediğini, eğer bundan söz etmiş olsaydı, o zaman ona göre görüşülüp gerektiği şekilde hareket edilebileceğini, ancak şimdi durumun güçleştiğini tekrarladı. Batıdaki kamuoyu bu Türkler, delegeleri vasıtasıyla bunun için dile getirmemişlerdi, şimdi yeni yeni meseleler çıkarıyorlar diyeceklerdir. Nihayet uzun görüşme ve tartışmalardan sonra Monsieur Franklin Bion, Misak-ı Millî'yi okuyup anladıktan sonra yeniden görüşmek üzere toplantının ertelenmesini teklif etti. Ondan sonra Misak-ı Millî'nin maddeleri baştan sona kadar birer birer okunarak görüşme ve tartışmaya devam edildi. Üzerinde en çok durulan nokta kapitülasyonun tamamlanması ve istiklalimizin tam olarak sağlanmasını isteyen madde oldu. Monsieur Franklin Bion bu meselelerin incelenmesi üzerinde durulması gerektiğini bildirdi. Ben bu noktaya cevap verdim. Söylediklerimin özeti şuydu. Tam istiklal bizim bugün üzerimize aldığımız görevin cevabıdır. Bu görev bütün millete ve tarihe karşı yüklenilmiştir. Bu görevi yüklenirken ne ölçüde başarılabileceği üzerinde hiç şüphe yok ki çok düşündük. Fakat sonunda vardığımız kanaat ve inanç bunda başarılı olabileceğimizdir. Biz böyle işe başlamış adamlarız. Bizden öncekilerin yaptıkları yanlışlıklar yüzünden milletimiz sözde var sanılan istiklaline gerçekte sahip değildi. Şimdiye kadar Türkiye'yi medeniyet dünyasında kusurlu gösteren neler düşünülebilirse hep bu yanlışlıktan ve bu yanlışlığa boyun eğmekten ileri gelmektedir. Bu yanlışlığa boyun eğmenin sonucu mutlaka memleket ve milletin bütün haysiyetini ve bütün yaşama kabiliyetini kaybetmesine ve ondan yoksun kalmasına yol açabilir. Biz yaşamak isteyen, haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen bir milletiz. Bir yanlışlığa boyun eğmeyen vasıflardan yoksun kalmaya katlanamayız. Aydın olsun, cahil olsun, istisnasız milletimizin bütün fertleri, belki işin içindeki güçlüğü iyice kavramamış olsalar bile, bugün yalnız tek bir nokta etrafında toplanmış ve fakat sonuna kadar kanını akıtmaya karar vermiştir. O nokta, istiklalimizin tam olarak kazanılması ve devam ettirilmesidir. Tam istiklal demek elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve benzeri her alanda tam bir bağımsızlığa ve hürriyete kavuşmak demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde istiklalden yoksun kalmak, milletin ve memleketin gerçek anlamıyla bütün istiklalinden yoksun kalması demektir. Biz bunu elde etmeden barış ve huzura kavuşacağımız inancında değiliz. Şekil ve usullere uyarak barış yapabiliriz, anlaşma yapabiliriz. Ancak istiklalimizi tam olarak sağlamayacak olan bu gibi barışlar, uyuşma ve anlaşmalarla milletimiz hiçbir vakit varlığına ve huzura kavuşamayacaktır. Belki de silahlı mücadelesini bırakarak yıkıma sürüklenmeye razı olacaktır. Eğer milletimiz buna razı olsaydı, bunu kabul edebilecek yaratılışta bulunsaydı, 2 yıldan beri mücadele etmeye hiç de gerek kalmazdı. Daha ateşkes antlaşmasının ertesinde harekete geçmemek olabilirdi. Monsieur Franklin Bion, bu sözlerim karşısında ciddi ve samimi olarak bazı görüşler ileri sürdü ve en sonunda da bunun zaman meselesi olduğu görüşünü belirtti. Efendiler, Monsieur Franklin Bion'la önemli ve ikinci derecede kalan sorunlar üzerinde günlerce görüştük. Sonuç olarak birbirimizi düşüncelerimizle, duygularımızla ve tutumlarımızla anlayabildik sanırım. Fakat Fransız hükümetiyle Türk Milli Hükümeti arasında kesin anlaşma noktalarının tespit edilebilmesi için biraz daha zaman geçmesi zaruri oldu. Ne bekleniyordu? Belki de Türk Milli Varlığı'nın 1. ve 2. İnönü Muharebesi'nden sonra daha büyüyecek bir eser ispatlanmış olması. Gerçekten de Monsieur Franklin Bion'un kesin karara vararak imza ettiği Ankara Anlaşması, büyük ve kanlı Sakarya Meydan Muharebesi'nden 37 gün sonra arz etmiş olduğum gibi 20 Ekim 1921'de doğmuş olan bir belgedir. Bu anlaşmayla siyasi, iktisadi, askeri ve benzeri hiçbir alanda bağımsızlığımızdan hiçbir şey feda etmeksizin vatan topraklarımızın değerli parçalarını işgalden kurtarmış olduk. Bu anlaşmayla milli davamız ilk defa olarak Batı devletlerinden biri tarafından onaylanmış ve açıklanmış oldu. Monsieur Franklin Bion bundan sonra da birkaç kere Türkiye'ye gelmiş, Ankara'da ilk günlerde aramızda kurulan dostluk duygularını belirtme yolları aramıştır. Pontus meselesi. Saygıdeğer efendiler, genel konuşmamın başında bir Pontus meselesinden söz etmiştim. Bu mesele belgeleriyle herkesçe bilinmektedir. Ancak bizi de çok uğraştırdığında noktalara dokunacağım. 1840 yılından beri, yani 3 çeyrek yüzyıldan beri Anadolu'nun İstanbul Boğazı'na kadar uzanan Karadeniz bölgesinde eski Yunanlıların diriltilmesi için çalışan bir Rum topluluğu vardı. Amerikalı Rum göçmenlerden Rahip Kilemetios adında biri ilk Pontus toplantı yerini şimdi halkın manastır dediği bir tepede İnebolu'da kurmuştu. Bu teşkilata bağlı olanlar zaman zaman birbirinden ayrı eşkıya çeteleri kurarak faaliyet gösteriyorlardı. Dünya Savaşı sırasında da dışarıdan gönderilip dağıtılan silah, cephane, bomba ve makinalı tüfeklerle Samsun, Çarşamba, Bafra ve Erbaa Rum köyleri sanki bir ilah deposu durumuna gelmişti. Ateşkes anlaşmasından sonra bütün Rumlar Yunanlılık milli davasıyla her tarafta şımardığı gibi Etniki Eterya Cemiyeti'nin propagandacılarıyla Mersifon'daki Amerikan kuruluşlarının manevi destekleriyle eğitilip yetiştirilen maddi bakımdan da yabancı hükümetlerin silahlarıyla güçlendirilip cesaret verilen bu bölgedeki Rumlar da bağımsız bir Pontus hükümeti kurma emeline düştü. Bu maksatla genel bir ayaktan hazırladılar, dağlara çekildiler. Amasya, Samsun ve dolayları Rum metropoliti Yermanos'un idaresinde düzenli bir programla çalışmaya başladılar. Bir yandan da Samsun'daki Rum komitecilerinin başkanı olan Yüce Fabrikası Müdürü Tokomanidis, İç Anadolu ile haberleşme sağlamaya çalışıyordu. Bazı yabancı hükümetler Pontus hükümetinin kurulması için yardımcı olacaklarına söz verdiler. Samsun ve dolaylarındaki Rum nüfusunu artırmak için de Rusya'daki Rum ve Ermenileri Batum'da topladılar. Onları Türk Kafkas ordularından alınıp Batum'da depo edilen silahlarla donatarak sahillerimize çıkarmaya başladılar. Çetecilik etmek üzere sahillerimize çıkarılabilecek birkaç bin Rum'u Solum'da Haralombos adında bir adamın başına topladılar. Batum'da toplananların da Haralombos'un etrafında toplananlara katılmaları sağlanıyordu. Bunlar memleketimiz içinde Samsun'daki bazı yabancı devlet temsilcileri tarafından korunuyor ve silahlandırılıyordu. Kıyılarımıza çıkan bu çeteler göçmenleri besleme maskesi altında yabancı hükümetler tarafından yedirilip giydiriliyordu. Yabancıların Kızıl Haç heyetleri arasında gelen subayların da örgüt kurmak, çetelerin askeri öğretim ve eğitimiyle uğraşmak ve gelecekteki Pontus hükümetinin temelini atmakla görevlendirildikleri anlaşılıyordu. 4 Mart 1919 tarihinde İstanbul'da Pontus adıyla yayınlanmaya başlayan bir gazetenin baş makalesinde Trabzon ilinde Rum Cumhuriyeti'nin kurulmasına çalışmak maksadıyla yayınlandığı ilan edilmişti. Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanma gününe günü her yerde ve özellikle Samsun'da gösteriler yapıldı. Yermanos'un küstahça davranışları Rumların düşünce ve emellerini açığa vurdu. Bafra ve Çarşamba dolaylarındaki yerli Rumlar sık sık kiliselerde toplanıyor, örgütlenmelerini ve donatımlarını artırıyorlardı. 23 Ekim 1919 tarihinde Doğu Trakya ve Pontus için merkez olarak İstanbul kabul edilmişti. Venizelos İstanbul'un merkez olarak kabul edilme konusunun daha sonraki bir tarihe ertelenerek bunun yerine Pontus hükümeti kurulması düşüncesini ortaya atmış ve İstanbul Patrikhanesi'ne buna göre talimat vermişti. Aynı zamanda İstanbul'da gizli bir Yunan polis teşkilatı kurmakla görevlendirilen Albay Aleksandros Zimrakakis tarafından Pontus Jandarma Teşkilatı'nı düzene sokmak üzere Eyfel adlı Yunan torpidosuyla bir subaylar heyeti de gönderilmişti. Türkiye'de bu tür işler olurken Batum'da da 18 Aralık 1919'da Pontus Rum hükümeti adıyla bir hükümet kurulmuş ve teşkilatlanmaya başlamıştı. 19 Temmuz 1920'de de Batum'da Karadeniz, Kafkas ve Güney Rus yorumları tarafından Pontus meselesiyle ilgili bir kongre toplandı. Bu kongrenin raporu üyelerden biri vasıtasıyla İstanbul'da Rum Patrikliğine gönderildi. Pontusçular 1920 yılına sonlarına doğru çalışmalarını bütün artırarak iyiden iyi ortaya çıktılar. Bizi ciddi tedbir almaya mecbur ettiler.